Ayrım 35, sayfa 272. Kur'an-ı Kerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına, gizlice sinsi sinsi vesvese verenlerin şerrinden. Öyle ki, insanların kalplerine vesveseler sokan cinlerden ve insanlardan. Parantez içinde 114/1-6. İşte tüm Kur'an'ın yazımı bitmişti. Zeyd tatmin duygusuyla derin bir nefes alarak en nihayet rahatladı. Kapı çalındığı sırada hala yavaşça yazı masasına dayalı parşömene nüfuz eden mürekkebe bakmaktaydı. Kerime aceleyle kapıyı açmaya koştu. Zeyd'i rahatsız etmek istemiyordu. Ama az sonra kocasının yanına gitti. Halife Osman'ın yolladığı birisi gelmişti. Kocası, "Buyur et," dedi. Gelen kişi odaya girerek Zeyd'in dikkatini kendisine çevirmesini sessizce bekledi. Çocuk sayılacak yaştaydı ve korkmuş görünüyordu. Biraz sonra Zeyd, çocuğun geldiğinin farkına vardı ve kendisine doğru döndü. Tanımadığı birisiydi. Rahatlatmak için, "Nerelisin, adın ne?" diye sordu. Çocuk bu yaklaşımdan hoşnut gözüküyordu. "Suriyeliyim ama ailem Kudüslü. Adım Emin." Zeyd rahat bir tavırla çocuğu dinlemeye devam etti. "Kudüs Allah'ın mübarek kıldığı bir yerdir. Bazen oradan ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum." Zeyd, "Gerçekten de pek güzeldir." diye tasdik etti. Zeyd'in sözleri çocuğu gururlandırmıştı. Çocuk, ama şimdi de Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu ve ebedi istirahatine çekildiği yerdeyim, dedi. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki haklısın. Yolculuk edebilsek bile asla Medine'yi unutmamalıyız. Zeyd düşüncelere dalmış gibiydi. Çocuk, beni halife gönderdi, dedi. İslam dünyasının en büyük otoritesinden hayatında belki de ilk kez olarak sonuçlandırılması şart olan bir görev almıştı. Ama peygamberin en yakın sahabilerinden biri nezdinde de ısrarcı gözükmek istemiyordu. Evet, biliyorum, Kur'an-ı Kerim'in ilk kopyasının hazır olduğunu söyleyebilirsin kendisine. Allah'a hamdolsun, hem halife hem de tüm Müslümanlar öğrenince çok sevinecekler. Çocuğun sesindeki sevinç hissediliyordu ve Zeyd'in henüz bitirdiği çalışmaya göz atmak için boynunu uzatmaya çabalamaktaydı. Masanın üzerinde, kurumakta olanın yanında üst üste konmuş bir yığın ince parşömen durmaktaydı. Zeyd, "Yarın tümünü birbirine iliştirdiğimde Allah'ın kitabını halifeye götürebilirsin," diye ekledi. Çocuk tereddütlü gözükmekteydi. Zeyd, "Başka?" diye sordu. Çocuk kapıya doğru giderken, Halife Osman bunun İslam alemine dağıtılacak olan kitabın modeli olacağını söylüyor. Bunun kadar doğru olamayacağından başka birinin elinden çıkan her örnek yok edilecekmiş. Gözlerimin şu anda görmekte olduğu ise 20 küsur yıllık peygamberliği süresince Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedildiği şekilliyle Kur'an-ı Kerim. Bu değerli çalışma sayesinde Allah'ın kelamını Peygamberin ağzından çıktığı gibi okuyup anlatabileceğiz. Allah seni korusun, Allah'ın Resulü'nün vahiy katibi, dedi. Zeyd kendisini kapıya geçirdi ve tokalaşmak için elini uzattı. Ama çocuk hızlı bir hareketle elini öpüp alnına götürdü. Zeyd sırtına dönmemek için geri geri yürüyen çocuğa şaşırmış ve utanmış bir halde baka kalmıştı. Genç Emin'in uzaklaşmadan önce mırıldandığı sözlerini düşündü bir an. Ne büyük bir mutluluk, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i yazması için yararlandığı şahsın elini öptüm. Zeyd, çalışma odası ve kütüphane olarak kullanılan odaya döndü. Çocuk haklıydı. Hayatının en önemli çalışmasını bitirmişti artık ve kendisini birden çok hafiflemiş hissetti. Metnin incelenmesi ve düzenlenmesiyle geçen uzun süre zarfında hep kendisine yol gösteren birisinin varlığını hissetmişti. Odayı ilk kez görür gibi etrafına bakındı. Su son 10 yıl boyunca üzerlerine notlar aldığı etrafa yayılmış olan malzemeler, masanın üzerine düzgünce yerleştirilmiş olan sayfalarla tezat teşkil ediyorlardı. Medine'de vahiy katipliği yaptığı ilk 10 yıl süresinde fakirlikten ötürü önüne gelen her şeyin üzerine not almayı adet edinmişti. Kur'an-ı Kerim'in her bir parçasını bir araya getirmek için çok zaman harcamıştı. Her bir ayeti üzerine not aldığı her bir taşa ve palmiye saplarına, insanların hafızalarına dayanarak sabırla teyit etmişti. En sonunda tam da telafisi mümkün olmayacak biçimde yitip gittiklerini düşünürken, Tövbe suresinin son iki ayetini de yaşlı bir Medine dilde bulmuştu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sizlere aranızdan öyle bir Resul gelmiştir ki bir sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O sizlere pek düşkündür. Müminleri esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Fakat döner de yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayandım ve ulu arşın Rabbi de odur. Parantez içinde 9/128-129. Elini alnında gezdiren Zeyd, bir devenin kürek kemiği üzerine aldığı ilk notlarını görünce gülümsedi. Ama sonunda kısa süre önce İslam dünyasına katılan büyük ve antik İran'dan gelen değerli parşümenlere yazma ayrıcalığına kavuşabilmişti. Yazdığı son sayfanın önüne oturdu yeniden. Mürekkebi artık kurumuş olan kalemi kağıdın yanına bırakmıştı. Kalemi eline alıp parmaklarının arasında çevirirken ucunu görüp irkildi. Kalemin ucu Kur'an'ı derlemeye başladığı anda yonttuğu kadar sivriydi. Yazı masasının üstünü ve zemini kalem yongası bulmak için dikkatle araştırdı. Ne arıyorsun? Zeyd arkasından gelen sese doğru gülümseyerek döndü. Sesin sahibi artık büyümüş olan oğlu Harice'ydi. Zeyd, kalemimin ucunu yonttuğumu hatırlamıyorum, dedi. Oğlu, yapmadın ki babacığım, diye cevap verdi. Ama kalemin ucu hala mükemmel. Babacığım, iyi bir öğrencinin birkaç sayfa yazıdan sonra kaleminin ucunu yontması gerektiğini biliyorum. Aramızda en iyisi bile kaleminin ucu bitmeden ancak 10 sayfa yazabilir. Sen yazı yazarken uzun uzun seni seyrederdim. Kalemin ince mürekkep tabakası üzerinde kayarak hızlı ve hafif, adeta dokunmadan sayfanın üzerinde dans eder gibi hareket ederdi. Bu nedenle ucu bitmeden yüzlerce sayfa yazmış olman beni hiç mi hiç şaşırtmadı doğrusu. Çalışman bitmiş olmasaydı eminim çok daha uzun süre yazardın böyle. O arada Kerime de odaya girmiş ve babayla oğul arasındaki konuşmayı duymuştu. Duyduklarından etkilenerek sessizce dinledi. Bu arada son günlerde ağzına yemek koymamış olan Zeyd'in sağlığı için de endişeleniyordu. Hadi bakalım yemek hazır. Artık dinlenmekten ve beslenmekten başka şey düşünmek yok. Zeyd, ama ben kendimi çok iyi hissediyorum, diye her şüpheyi yok edecek neşeli bir ifadeyle müdahale etti ve hemen geliyorum ama önce yapmam gereken son bir şey var, diye de ekledi. Kerime, kocasını bir köşede sessizce beklemekte olan oğluyla bırakarak uzaklaştı. Gözetlendiğinin farkında olmayan Zeyd, kalemi alarak soğuk kış gecelerinde odayı ısıtmak için kullandığı mangala yöneldi. Mangala odun parçaları koyarak tutuşturdu. Alevler yükseldiğinde de kalemi parmaklarının ucunda tutarak mangalın üzerine koydu ve alevlerin onu sarmasını bekledi. Sırtından bir ürperti yükseldi ve insiyaki olarak harmaniyesine daha sıkı sarıldı. Ateşin görüntüsü ve yünün bedenine teması aklına bir süre önce yaşadığı bir deneyimi getirmişti. Zeyd o tarihte Kudüs'teydi. Kutsal şehre Halife Ömer komutasındaki Müslüman ordusuyla beraber gitmişti. Peygamberin iki mümtaz arkadaşı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükselmiş olduğu yeri bulmak istiyorlardı. Nitekim peygamberin kendi anlatımından yola çıkarak bulmuşlardı da. orada daha önce bulunmuş gibi hissettiler kendilerini. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail'in kanatlı at Burak'ın dizginlerini bağladıkları halkayı buldular öncelikle. Ardından Romalılar tarafından yok edilmeden önce Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yere ulaşmak amacıyla dağın tepesine birkaç metre daha tırmandılar. Harabelerin tam ortasında mabedin küçük ve basit bir yapıyı oluşturan sağlam kalmış birkaç odası yer alıyordu. Kur'an'ın Mescid-i Aksa yani uzak mescit ile ilgili tanımını hatırlayarak duygulandılar. Oraya ilk olarak girerek dua eden halife oldu. İşte o andan sonra da burası yeniden bir ibadet yeri olarak kabul edildi. Nitekim daha sonra tam o noktada küçük bir duvar oyuğu yapılacak ve Ömer'in mihrabı adını alacaktı. Oradan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail'in göğe yükseldikleri noktayı aramaya başladılar. Ama bulmaları biraz zaman aldı. Harabelerin arasında çöp alanı olarak kullanılan geniş bir alan bulunmaktaydı. Ömer alanın temizlenmesini buyurdu ve kısa sürede İbrahim'in kurban kayası meydana çıktı. Aynen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tanımladığı gibi tepesinde birkaç yarık bulunan düz bir kayaydı. Ayrıca biraz aşağısında da küçük bir oyuk yer alıyordu. Bu yarığa mağara adını verdiler. Halife Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tam da Kudüs'ün üzerinde Allah'a doğru yapmış olduğu semavi yolculuk sırasında şehirle ilgili vizyonuna dayanarak tüm alanın düzenlenmesi emrini verdi. Kısa sürede açık alanın ortasındaki kayanın çevresinde kutsal şehrin tepesine yerleştirilmiş değerli bir taş gibi güneş ışıklarıyla pırıl pırıl parlayacak altın rengi bir kubbenin yapımına başlandı. Tüm çevresine eski mabedin büyük taşları kullanılarak kaldırımlar döşenecek ve kubbenin dört köşesine peygamberin semavi yolculuğu sırasında gördüğü cennetin dört nehrinin dünyadaki yansıması olacak şekilde yağmur suyunu toplayacak dört büyük sarnıç yerleştirilecekti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıkları diğer bir kutsal yerin bulunması açısından da çok değerli olmuştu. Açık alanın bir kenarında Mescid-i Aksa'dan pek de uzakta olmayan bir köşede küçük bir dua hücresi de kalmıştı. Burası Zekeriya peygambere emanet edildiğinde Hz. Meryem'in çekildiği yerdi. Hz. Meryem burada Cebrail tarafından ziyaret edilmiş ve kendisine Hz. İsa'nın doğumu müjdelenmişti. Nitekim Kur'an'da Hz. Meryem'in hikayesi geniş bir yer tutmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Melekler, "Ya Meryem, gerçekten de Allah, Meryem oğlu Mesih İsa isimli kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve mukarrabiyindendir. Beşiğindeyken de yetişkinliğinde de insanlara hitap edecektir ve o salihlerdendir" dediklerinde, "De ki, Ya Rabbi, benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmadı ki." "Öyledir ama Allah ne dilerse yaratır ve bir işin olmasını istedi mi hemen ona ol der ve o da olur." Parantez içinde 3/45-47. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda ona hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına yönlendirdi. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi. Altından ona bir ses geldi. "Hüzünlenme, Rabbin ayağının altından bir ırmak akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurmalar dökülecek. Ye, iç, gözün aydın. Eğer bir kimseyi görürsen, gerçekten de ben Rahman'a oruçlu olmayı adadım. Bunun için hiç kimseyle asla konuşmayacağım," de. Çocuğu yüklenip de kavmine getirdiğinde, "Ya Meryem, andolsun ki sen pek şaşılacak bir şey getirdin," dediler. "Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz biri değildi." Bunun üzerine onu gösterdi. Onlar da, "Beşikteki bir bebekle biz nasıl olur da konuşuruz?" dediler. O dedi ki, Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kılmış ve diri oldukça namaz kılmamı ve zekat vermemi emretmiştir bana. Beni anama hürmetkar kıldı, beni cebbar ve şaki yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar dirileceğim gün bana selam olsun. İşte hakkında çekişip durdukları Meryem oğlu İsa, hak sözü olarak budur. Parantez içinde 19/22-34. Kur'an-ı Kerim'de hayatları anlatılan azizlerin ve peygamberlerin geçtiği yerlerde olmak Zeyd'i derinden etkiledi. Düşünmek için bir köşeye oturdu. Karşıda antik bahçelerle kaplı Zeytin Dağı'na tırmanan yolu açıkça görebiliyordu. Zeyd kayaya doğru döndü ve Kur'an'da anlatıldığı gibi nefslerin yargılanmak üzere toplanacağı yerin o düzlük olduğunu anladı. O gün kutsal dağı İbrahim'in kayasına bağlayacak olan Dar Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçmek üzere toplanan insan kalabalığıyla kaplı Zeytin Dağı'nın görüntüsü açık seçik canlandı zihninde. Yalnızca doğru insanların nefsleri Sırat Köprüsü'nden geçebilecek kadar hafif olacaktı. Zeyd, Allah'ın neden özellikle Kudüs ve civarını kutsal kıldığını anladı. Bu şehir, Kudüs yani kutsal adını doğrusu hak ediyordu. Zeyd, Ubade yani Kerim'in babasının şehrin baş yargıcı olmasını fırsat bilip bir süreliğine ailesiyle birlikte bu şehre taşınmıştı. Nitekim küçük şehir devlet Medine kısa süre içinde büyük bir imparatorluk haline gelmiş bulunmaktaydı. Kudüs her yıl gitgide genişleyen yeni sınırlara çok yakındı. Orduyu idare etmek ve İslam'a açılan bu yeni topraklara adaleti taşımak konusunda kendisinden daha güvenilir kimse bulunmadığından Zeyd için Müslüman ordusunun hareketini izlemek daha kolaydı. Uzun yıllar Romalıları kendisinden uzak tutmayı başarmış olan İran, Müslümanların ilerlemesi karşısında teslim olduğunda ahalisinin çoğu ateşe tapınmaktan vazgeçerek Müslüman olmuştu. O ana kadar çoğunluğu Hristiyan olan Mısır ve Kuzey Afrika ise artık İslam dünyasının bir parçası haline gelmiş bulunmaktaydılar. İslam yasasına göre herkes kendi dinini uygulamada özgür olduğundan o ülkelerdeki insanlara Müslüman olma zorunluluğu getirilmemişti. Mantığa aykırı gibi gözükmesine rağmen İslam İmparatorluğu'nun kolayca genişlemesini işte bu özgürlük sağlamıştı. Hatta farklı Hristiyan kiliseleri arasındaki mücadele ve zulümden bıkan pek çok ülkede halka yeni hakimiyeti kabul etmelerini tavsiye edenler bizzat psikoposların kendisi olmuştu. Roma'nın mirasçısı Bizans bile sınırlarını yeniden düzenlemek zorunda kalarak neredeyse tüm yakın doğuyu Müslümanlara terk etmişti. Kutsal şehirde kalmaktan hoşlanan İmparator Heraklius'un alenen ifade etmese bile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini bildiği söylenmekteydi. Zeyd hala çalışma odasında sudaki balık misali düşüncelerine gömülmüş durumdaydı. Baba, neler düşünüyorsun böyle? Oğlunun sesi neredeyse yerinden sıçramasına neden oldu. Kudüs'ü düşünüyorum canım oğlum. Bana da anlatır mısın? Zeyd'in sesi sanki hala hatıralarındaki yerdeymişçesine uzaktan gelir gibiydi. Kudüs şehri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini bilen Bizans imparatoru Heraklius'un hakimiyeti altındaydı. Bu neyin hikayesi? Bu hikayeyi doğrudan Kudüs piskoposundan ve Müslüman olmadan önce İslam'ın en büyük düşmanı olan Kureyşli putperestlerin reisi olan Ebu Süfyan'dan dinledim. O zamanlar Ebu Süfyan hala putperestti ve iş için Kudüs'te bulunuyordu. Kutsal yazıtlardan yeni bir peygamberin geleceğini öğrenmiş olan İmparator Heraklius, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesinden bir Arap'ın geldiğini duyunca konuyla ilgili sorgulamak üzere kendisini sarayına çağırmış. Sorgulamasının sonunda imparator bu kitaba aktarmak istediğim uzun bir konuşma yaptı. Harice çalışma odasının bir köşesine yerleşirken babası okumaya başladı. Heraklius Ebu Süfyan'a, "Sana onun şeceresini sordum ve sen de bana sizin ailenizden olduğunu söyledin. Allah'ın Resulleri de işte böyle kendi halklarının soyları için yollanırlar. Sizlerden birinin daha önce benzer bir konuşma yapıp yapmadığını sordum ve sen bana hayır dedin. Eğer daha önce başkası yapmış olsaydı, onu taklit ettiğini düşünürdüm. Atalarının arasında kral olup olmadığını sordum ve sen bana hayır dedin. Ve ben, eğer atalarının arasında bir kral olsaydı, onun krallığının intikamını almak isteyen biri olduğunu düşünürdüm. Söylediklerini söylemeden önce yalancı olup olmadığından şüphe ettiniz mi diye sordum ve sen bana hayır dedin. Ve ben, insanlara ve Allah'a yalan söyleyemeyeceğini düşündüm. Onun ardından asillerin mi yoksa halkın mı gittiğini sordum. Sen bana halkın gittiğini söyledin. Nitekim Resullerin izleyicisi hep halk olur. Ardından gidenlerin sayısının artıp artmadığını sordum ve sen arttığını söyledin. İman söz konusu olduğunda bu hep böyledir. Tamamlanana kadar hep artar. Dinini kabul ettikten sonra reddeden çıktı mı diye sordum ve sen hayır dedin. Sevinci kalplerde kurulan iman işte böyle bir şeydir. Kandırıp kandırmadığını sordum, sen hayır dedin. İşte Resuller böyledir, kandırmazlar. Sana neyi buyurduğunu sordum ve bana Allah'a kulluk etmeyi ve ona hiçbir şeyi eş koşmamayı buyurduğunu, putlara tapmayı yasakladığını ve sizlere namaz kılmayı, dürüst ve namuslu olmayı buyurduğunu söyledin. Eğer söylediklerin doğruysa, o benim bastığım şu yerin sahibi olacak. Geldiğini biliyordum ama sizden birisi olduğunu tahmin etmemiştim. Ona layık olduğumu düşünsem karar verir ve onu karşılamaya gider, huzuruna gelince de muhakkak ayaklarını yıkardım. Ayrım sonu. Sayfa 282.